Üçüncü ayrım.
Daha iyisini yapmayı, daha açık, daha güçlü, daha ayrı olmayı ve kendi adımıza harekete geçmeyi, bilinçaltımızda eşimizi tehdit edip onun bizi terk etmesine yol açacak yıkıcı bir hareket olarak görüyoruz. Daha güçlü bir ben geliştirmek, kimi zaman içimizdeki, bizi tatmin etmeyen bir evliliği bitirme isteğini kabul etmek anlamına gelir ki, bu da terk edilmek kadar korkutucu bir şeydir. Belki de Barbara kendini ve kocasını değişimin mümkün olup olmadığını gösterecek bir sınava sokmaya hazır değil. Daha şimdiden ilişkilerinin böyle bir değişimi kaldıramayacağına karar vermiş olabilir. İki arada bir derede kalmış da olabilir. Kendine ne asla değişemeyecek olan bu adamla bu mutsuz evliliği sürdürmeyi seçiyorum ne de eğer bu durum değişmeyecekse ben gidiyorum diyebilmektedir. Barbara anlamlı bir ilişkide daha açık ve ayrı bir tavır benimsediğimizde yaşadığımız komik depresyona ya da huzursuzluğa henüz hazır değil. Kavga etmekle suçlamak kimi zaman bir yöne ya da diğerine doğru adım atmaya hazır olmadığımız zamanlarda hem statükoyu korumak hem de statükoya baş kaldırmak amacıyla kullandığımız bir yoldur. Karşı adımlar ve eskisi gibi ol tepkileri. Gerek eşimiz gerekse ilişkimiz yıkılmasın diye tahterevallinin alt ucunda kalmamız gerektiğini söylüyor değilim. Kimi durumlarda bu değişimimizin ve gelişmemizin sonucu olarak gerçekleşebilir. Ama genellikle ve bizim işleyiş şeklimize bağlı olarak diğer kişi de bizimle birlikte gelişir ve aramızdaki duygusal bağlar sonuçta güçlenir. İlişkilerimizi tehdit etme yerine geliştirme olasılığını arttıracak şekilde benliğimizi güçlendirmeyi öğrenebiliriz. Ama değişim hiçbir zaman kolayca ve sorunsuz gerçekleşmez. Eski suskunluk, belirsizlik ya da etkisiz kavga modellerinden çıkıp gereksinim, istek, inanç ve önceliklerimizi açıkça belirtmeye başladığımızda diğer kişiden gelen bir karşı çıkışla ya da eskisi gibi ol tepkisiyle karşılaşırız. Bowen Aile Sistemleri Kuramı'nın kurucusu Murray Bowen, daha bağımsız bir benlik oluşturan üyeye karşı tüm ailelerde güçlü bir muhalefet gösterildiğini vurguluyor. Bowen'a göre bu muhalefet birbirini izleyen aynı adımlarla gerçekleşiyor. 1. Sen haksızsın tepkisi ve ardından bunu destekleyecek binlerce neden. 2. Eskisi gibi ol. Bunu yaparsan seni yeniden kabul ederiz. 3. Eskisi gibi olmazsan sonuçları şu olur tepkisi ve bu sonuçların sıralanması. En yaygın karşı çıkışlar nelerdir? Diğerlerine karşı soğukluk, sadakatsizlik, bencillik ya da saygısızlıkla suçlanacağımıza emin olabiliriz. Bunu söyleyerek anneni nasıl üzersin? Diğer kişiden ilişkiyi bitireceğine dair sözlü ya da sözsüz tehditler alabiliriz. Eğer böyle hissediyorsan seninle artık yakın olamayız. Bunu gerçekten istiyorsan seninle ilişkimiz nasıl sürebilir? Karşı çıkışlar çeşitli şekillerde görülebilir. Söz gelimi diğer kişi astım krizi hatta kalp krizi geçirebilir. Karşı çıkışlar diğer kişinin ayrılık ya da değişim huzursuzluğu çok yüksek düzeylere vardığında ilişkiyi eski dengesine oturtmak için bilinçsiz olarak giriştiği çabalardır. Diğer insanların karşı adım atmalarının nedeni hakimiyetçi, denetimci ya da şövenist kişiler olmaları değildir. Kuşkusuz bu özelliklere sahip olabilirler ama konumuz bunlar değil. Karşı çıkışlar huzursuzluğun yanı sıra yakınlık ve bağlılık ifadeleridir. Bizim amacımız karşı çıkışı önlemek ya da diğer kişiye bu şekilde tepki vermemesi gerektiğini söylemek değil. Karşı çıkışla karşılaştığımızda kendi konumumuzu korumaktır. Çoğumuz olanaksızı isteriz. Sadece kendi karar ve seçeneklerimizi değil, diğer kişinin bunlara tepkilerini de kontrol etmeye çalışırız. Sadece değişiklik yapmak değil, aynı zamanda karşımızdakinin bu değişimden hoşnut olmasını da isteriz. Daha yüksek bir açıklık ve kararlılık düzeyine ulaşmak ve ardından bizi eski modellerimiz için seçmiş olan insanların takdirini ve desteğini kazanmak isteriz. Karşı çıkışları bir yana bıraksak bile değişime karşı kendi direncimiz de büyük bir güçtür. Söz gelimi Barbara'nın evliliğindeki konumunun kökleri kuşaklar öncesine uzanan modellerde yatıyor olabilir. Barbara'nın annesi ya da ailesindeki diğer kadınlar evliliklerinde benliksizleşmiş bir konum üstlenmiş ya da bu konumdaki kocalarla evlenmiş olabilirler. Barbara'nın ailesinde eşlerin kendi yaşamları hakkında karar alma ve farklılıkları tartışma konusunda açık ve yeterli davranma geleneği olmayabilir. Geçmiş kuşakların model ve gelenekleri biz farkına varmasak da, hatta özellikle farkına varmadığımız durumlarda bizi derinden etkiler. Diğer pek çok kadın gibi Barbara da annesinin yapamadığı bir şeyi elde etmek için uğraştığında suçluluk duyabilir. Bilinçaltının derinliklerinde bir yerde Barbara kendisi hakkında kararlılığını sadakatsizlik olarak görebilir. Sadece kocasına değil, ailesindeki geçmiş kuşakların kadınlarına da ihanet ettiğini düşünebilir. Eğer durum böyleyse peşinde olduğu değişime bilinçaltından direnç gösterecektir. Geçmişimizdeki çözümlenmemiş konuların şu andaki ilişkilerimizde kaçınılmaz olarak yüzeye çıkması işleri daha da karışık hale getirir. Barbara'nın evlilikte kronik kavga ve suçlama modellerine takılıp kalması, ilk ailesinden ayrılık ve bağımsızlığını kazanamadığını ve önce bu konuyu ele alması gerektiğini gösteriyor olabilir. Bak bölüm 4. Barbara, ilk ailesinin üyelerine karşı önemli konularda kesin bir tavır alabiliyor mu? Kendi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebiliyor mu? Diğer aile üyelerinin istediği ve beklediği gibi değil de kendi istediği gibi olabiliyor ve onların da aynı şekilde davranmalarına izin verebiliyor mu? Barbara ilk ailesinin üyeleriyle duygusal bağlantılarında açık ve ayrı bir ben tanımlamakta sorun yaşıyorsa, aynı sorun evliliğinde de ortaya çıkabilir. Psikoterapist olarak ben, kardeşleri, ebeveynleri, büyük anne ya da büyük babalarıyla ilişkilerini açıklığa kavuşturup değiştirmeleri ve böylece ailevi çatışma ve huzursuzluklarını diğer yakın ilişkilerinde yeniden ortaya çıkararak diğerlerine acı verecek derecede tepkili olmamaları için kadınlara yardım ediyorum. Neredeyiz? Barbara'nın telefonda söyledikleri bize değişimin mümkün olmamasına yol açan etkisiz kavgalara mükemmel bir örnek oluşturdu. Barbara tıkanmışlık durumunda hepimizin başvurduğu iki şeyi yapmıştı. İlk olarak yanlış bir konu için kavga etmişti. İkinci olarak da enerjisini diğer bir insanı değiştirmeye çalışmak için kullanmıştı. Sözde sorunlar. Barbara ile kocası büyük bir olasılıkla benim grup çalışmalarımın değeri konusunda kavga ederek büyük bir enerji harcadılar. Oysa bu konu tamamen kişisel fikirlere bağlı. Daha doğrusu aslında bu bir sözde sorun ve Barbara'nın asıl sorunuyla hiçbir ilgisi yok. Onun asıl sorunu kendi yaşamıyla ilgili kararları kendisinin üstlenmesi isteğiyle evliliğinde beraberliği ve statükoyu koruma isteği arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. Tüm çiftler pek çok kez ve genellikle de büyük bir enerjiyle sözde sorunlar için tartışırlar. Evlilik terapisinde gördüğüm ilk çifti asla unutmayacağım. Odamda oturmuş o gece yemeği McDonald's'ta mı yoksa Long John Silver's'ta mı yiyecekleri konusunda şiddetle tartışıyorlardı. Bu akıllı insanların ikisi de hamburgerin ya da balığın yararları hakkında uzun savunular yaptılar ve her ikisi de bir adım olsun gerilemediler. Evlilik terapisine yeni başlıyordum ve onlara nasıl yardım edeceğimi bilemiyordum. Ama kesinlikle bildiğim bir tek şey vardı. Büyük bir acı içinde oldukları anlaşılan bu çiftin yaşadıkları hararetli tartışmanın hamburger ya da balığın yararlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Gerçek sorunları belirlemek kolay iş değildir. Bu özellikle aile üyeleri için güçtür. Çünkü iki yetişkin çatışmaya girdiklerinde genellikle üçüncü bir kişiyi, belki bir çocuk ya da bir ebeveyn de aralarına alarak bir üçgen oluştururlar ve böylece sorunlarını belirleyip çözmeleri daha da güçleşir. Örneğin, kadın kocasına şöyle der, "Oğlumuzu ihmal etmen beni çok öfkelendiriyor. Çocuk neredeyse babasız büyüyor sanki. Burada eline alınan gerçek sorun ise şudur. Kendimi ihmal edilmiş hissediyorum ve bana daha çok zaman ayırmadığın için öfkeliyim." Yeni bir işe girmeyi düşünen kadına kocası şöyle der, "Çocuklar evde sana ihtiyaç duyuyorlar. Çalışmanı destekliyorum gerçi ama çocukların ya da evin ihmal edilmesini de istemiyorum. Burada asıl sorun şudur. Böyle bir değişim beni korkutuyor ve endişelendiriyor. Kariyerinin ilişkimizi nasıl etkileyeceğini bilemiyorum ve yeni işin için duyduğun bu heves bana kendi işim konusundaki tatminsizliğimi hatırlatıyor. Kadın kocasına şöyle der: annen beni çıldırtıyor. Çok müdahaleci ve denetimci bir insan. Sana hem oğlu hem de kocasıymışsın gibi davranıyor. Burada göz ardı edilen asıl sorun şudur: annene karşı daha kararlı olmanı ve sınırları belirlemeni isterdim. Bazen merak ediyorum, senin asıl bağlılığın bana mı yoksa annene mi? Üçgenler konusunu incelediğimizde 8. bölüm sadece neye öfkelendiğimizi değil, kime öfkelendiğimizi de anlamanın zor olduğunu göreceğiz. Onu değiştirmeye çalışmak. Çoğumuz gibi Barbara da öfke enerjisini öteki kişiyi değiştirme çabasına yönlendiriyordu. Kocasının grup çalışması konusundaki duygu ve düşünceleriyle kendisinin bu çalışmaya katılmasına gösterdiği tepkiyi değiştirmeye çalışıyordu. Onun grup çalışmasını onaylamasını ve kendisinin oraya gitmesini istemesini istiyordu. Kısacası grup çalışması konusunda onun kendisiyle aynı şeyi düşünüp hissetmesini istiyordu. Tabii ki çoğumuz gizlice gerçeği bizim bildiğimize ve herkesin bizim gibi düşünüp tepki verecek olsa dünyanın çok daha iyi bir yer olacağına inanırız. Ama duygusal olgunluğun en önemli dönüm noktalarından birisi çoğul gerçeğin geçerliliğini fark etmek ve insanların farklı düşünüp, farklı hissedip, farklı tepkiler verdiklerini anlamaktır. Çoğunlukla yakınlık, aynılık anlamına gelirmiş gibi davranırız. Özellikle de evli çiftler ve aile üyeleri herkesin kabul etmesi gereken tek bir gerçek varmış gibi davranırlar. Düşündüğümüz ve hissettiğimiz her şeye hakkımız olduğunu, diğerlerinin de bu hakka sahip olduklarını, beynimizin yanı sıra yüreğimizle de öğrenmemiz gerçekten çok zor. Kendi duygu ve düşüncelerimizi açıkça ifade edip, kendi değer ve inançlarımıza uygun kararlar vermek görevimizdir. Diğer bir insanın bizim gibi ya da bizim istediğimiz gibi düşünüp hissetmesini sağlamak bize düşmez. Böyle bir şeye kalkışırsak, kişisel acıların ve duygusal sarsıntıların yaşandığı ve sonuçta hiçbir şeyin değişmediği bir ilişkinin içinde bulabiliriz kendimizi. Başka birisini değiştirmek istemekte yanlış bir şey yok. Sorun şu ki, bu genellikle işe yaramaz. Öfkemizle başa çıkmakta ne kadar becerikli olursak olalım, ne diğer insanın bizim istediğimiz şekilde davranmasını ya da düşünmesini sağlayabiliriz, ne de adaletin her zaman tecelli etmesini bekleyebiliriz. Etkisiz kavgalardan uzaklaşmanın tek yolu, diğer insanı değiştirebileceğimiz ya da kontrol edebileceğimiz fantazisinden vazgeçmektir. Gerçekte sahip olduğumuz gücü, yani kendimizi değiştirme ve kendi adımıza yeni bir farklı eylem şekli benimseme gücünü ancak o zaman kullanabiliriz. Önümüzdeki bölümlerde Barbara'nın telefon konuşmasından aldığımız dersleri nasıl uygulamaya sokacağımızı göreceğiz. Görünüşte basit olan bu dersler nelerdir? İlk olarak her şeyi açığa vurmak yararlı olmayabilir. Çünkü öfkeyi açığa vurmak ilişkideki eski kural ve modelleri zorlamaktansa koruyabilir. İkincisi, değiştirip kontrol edebileceğimiz tek insan kendimiziz. Üçüncüsü, kendi benliğimizi değiştirmek son derece güç olabilir ve bu yüzden eski sessiz içe dönmek ya da etkisiz kavga ve suçlama modellerini sürdürmek daha kolay gelebilir. Son olarak da çoğu ciddi öfke sorunlarının ardında yatan şey benliksizleşmedir. Bölüm 3. Çiftlerde döngüsel danslar. Öfkelenmek bir yere götürmüyorsa. İlk oğlumun doğumundan 6 ay sonra ailemle birlikte Kaliforniya'nın Berkeley kentinde tatil yapıyordum. Bir sahafı dolaşırken çocuk gelişimi konusunda ünlü bir uzmanın kitabıyla karşılaştım. Bebeğimin kitapta onun yaşı için normal olduğu söylenen şeylerin bazılarını yapmadığı görünce dehşete kapıldım. İçimden aman tanrım diye geçirdim. Benim çocuğum yavaş gelişiyor. Hamilelik sırasında yaşadığım sorunları hatırlayarak donup kaldım. Bebeğimde bir aksaklık mı vardı? Daha sonra kocam Steve'i gördüğümde ona bu korkularımdan söz etti. Ama Steve onda hiç alışık olmadığım bir duyarsızlık göstererek boş ver dedi. Bebekler fazla hızlarda gelişirler. Oğlumuzun bir şeyi yok. Susturma çabası olarak gördüğüm bu yanıt beni daha da huzursuz etti. Tepkim haklılığımı kanıtlamaya çalışmak oldu. Ona kitapta yazılanları ayrıntılarıyla anlattım ve hamileliğim sırasında yaşadığım sorunları hatırlattım. Steve beni sorunu abartmakla ve gereğinden fazla endişelenmekle suçladı. Her şey yolundaydı. Bense onu sorunu inkar edip hafifsemekle suçladım. Yolunda gitmeyen bir şeyler olabilirdi. Steve soğuk bir sesle bana annemin evhamlı birisi olduğunu hatırlattı ve benim de onun gibi davrandığımı söyledi. Ben de ona onun ailesinde endişelenmeye izin verilmediğini ve sorunların göz ardı edildiğini hatırlattım. Ve tabii aynı şekilde tartışmaya devam ettik. Sonraki 6 ay boyunca oğlumuzun kitapta yazılanları yapmamaya devam etmesi üzerine aynı kavgayı aynı şekilde defalarca yineledik. İsteğim üzerine oğlumu 9 aylıkken muayene eden psikolog, onun bazı alanlarda gerçekten biraz yavaş olduğunu ama bunun ne anlama geldiğini anlamak için henüz zamanın çok erken olduğunu söyledi. Bir süre beklememizi ve endişelerimizin sürmesi durumunda bir çocuk nöroloğuna başvurmamızı önerdi. Steve ve ben kavgalarımızda daha da sert kutuplara ayrıldık ve gitgide daha sık kavga etmeye başladık. İki robot gibi aynı konumları benimsiyorduk ve kavga saat gibi aynı düzende tekrar ediyordu. Ben ne kadar çok endişe gösterirsem Steve de o kadar uzaklaşıp sorunu hafife alıyor. O uzaklaşıp sorunu hafife aldıkça ben konumumu iyice abartıyordum. Bu dizi en sonunda katlanılmaz hale gelene dek yükseliyor ve bu noktada aile ikimiz de birbirimizi parmağımızı kaldırıp kavgayı başlatmış olmakla suçluyorduk. Tıkanmıştık. Yıllar süren psikolojik eğitimimiz ve entelektüel gelişimimiz bir anda çöpe atılıvermişti. Birbirimizin yaptıklarının diğerinin daha şiddetli bir tavır almasına yol açtığı açıkça görülüyordu. Oysa başka şekilde davranmayı ne Steve başarabiliyordu ne de ben. Kansas'tan ünlü bir çocuk nöroloğu bebeğinizin bir şeyi yok dedi. O sırada oğlumuz 1 yaşındaydı. Kendine özgü bir gelişme modeli var. Bazı bebekler yürümeye başlayana dek fazla bir şey yapmazlar. Gerçekten de oğlumuz emeklemeden ya da buna benzer hareketler yapmadan tam zamanında yürümeye başladı. Ve bizim kronik kavgalarımız da böylece sona erdi. Sonraları bu kavgaları sürdürerek farkına varmadan elde ettiğimiz kazançları anlamaya başladık. Birbirimizle kavga etmek, oğlumuz için daha az endişelenmemizi ve yeni anne baba olmanın getirdiği diğer endişelerden dikkatimizi alabilmemizi sağlamıştı. Ama o dönemde asıl etkileyici olan nasıl geriye dönülmez bir tıkanıklık yaşadığımızdı. İkimiz de aile içinde gerilim yaratan bir duruma karşı tek bir doğru tepki yolu varmış gibi davranıp kendi adımlarımızı değiştirmeden diğer insanın adımlarını değiştirmeye çalıştığımız bir dansa başlamıştık. Sonuçta hiçbir şey değişmemişti. Tıkanmak, tıkanmışlıktan kurtulmak. Çiftler nasıl tıkanırlar? Sorunun kökenindeki şey her zaman öfkeyi ifade edememek değildir. Benim gibi pek çok kadın kolayca öfkelenir ve öfkesini göstermekte güçlük çekmez. Burada asıl sorun öfkelenmenin bizi hiçbir yere götürmemesi ya da durumu daha da kötüleştirmemesidir. Öfkemizle yaptığımız şey istenen sonucu sağlamıyorsa en mantıklısı başka bir şey denemektir. Kendi örneğimde ben Steve'e karşı davranışımı çeşitli şekillerde değiştirebilirdim. Endişelerimi huzursuzca ifade etmemin Steve'in sorunu inkar etmesine yol açtığını ve bunun da benim endişelerimi daha da arttırdığını tabii ki görüyordum. Söz gelimi, endişelerimi Steve'e anlatmaktan vazgeçip iyi bir arkadaşımla dertleşebilirdim. Belki de Steve o zaman kendi endişeleriyle yüzleşme fırsatını bulurdu. Ya da Steve'e birbirimize yakın olduğumuz bir anda gidip bebeğimiz için çok endişelendiğimi ve bu durumla başa çıkmaya çalışırken onun yardım ve desteğine ihtiyaç duyduğumu söyleyebilirdim. Bu tür bir yaklaşım huzursuzluğumun doruğundayken konuşup benim gibi davranmadığı için Steve'in suçlu olduğunu ima etmek şeklindeki alışılmış davranışımdan çok farklı olabilirdi. Aynı şekilde Steve de farklı bir yol izleyip bu kavga modelini kırabilirdi. Söz gelimi oğlumuz hakkındaki endişelerimizi ifade edeceğimiz bir konuşmayı o başlatabilirdi. Etkisiz çabalarımızı yinelemenin hiçbir sonuç vermeyeceğini ve hatta işleri daha da kötü hale getireceğini hepimiz biliriz. Yine de çoğumuz, özellikle de gerilim altında olduğumuz durumlarda aynı şeyi tekrar tekrar yapmaya devam ederiz. Söz gelimi diyetine sadık kalmadığı için kocasına nutuklar çeken bir kadın, kocası çok yemeği sürdürdükçe nutuklarının yoğunluğunu ve sıklığını arttıracaktır. Duygularını ifade etmesi için öfkeyle zorladığında sevgilisi daha da soğuklaşan kadın onu daha çok zorlamaya başlayacaktır. Bu kadının sorunu öfkelenmemesi değil, öfkesiyle işe yaramayan bir şey yapması ve bunu yapmayı sürdürmesidir. Labirentteki fareler bile çıkmaz yola saptıklarında davranışları değiştirmeyi öğreniyorlar. Öyleyse biz neden deney hayvanlarından daha aptalca davranıyoruz? Bu sorunun yanıtı artık anlaşılmış olmalı. Eski kavgaları yinelemek bizi değişim yarattığımızda yaşayacağımız huzursuzluklardan koruyor. Etkisiz kavgalar daha büyük bir açıklığa ulaşmanın tehdit edici hale gelmesi durumunda saatleri durdurabilmemizi sağlıyor. Kimi zaman tıkanmışlık, tıkanmışlıktan kurtulmanın güvenli olduğundan emin olana dek gereksinim duyduğumuz şeydir. Yine de bazen değişimi göze almaya hazır olduğumuz zamanlarda bile hiçbir yere varmayan eski kavgalara devam ediyoruz. Öfkelendiğimizde diğer insanın bize yaptığı şeye karşı o denli tepki gösteriyoruz ki etkileşimde kendi rolümüzü görme yeteneğini yitiriyoruz. Kendini gözlemleme, kimi kadınların uzmanlaştığı kendini suçlamayla aynı şey değildir. Kendini gözlemleme, diğerleriyle kendimiz arasındaki etkileşimi görme ve diğerlerinin bize karşı davranışlarının bizim onlara davranışlarımızdan etkilendiğini anlama sürecidir. Diğer kişiyi farklı hale getiremeyiz ama biz kendimiz farklı bir şey yaptığımızda eski dans artık alışılmış şekilde devam edemeyecektir. Yardım için bana başvurmuş bir çift olan Sandra ile Larry'nin yaşadıkları bir tıkanmışlıktan kurtulma öyküsüdür. Onların kavgalarının içeriği sizin için geçerli olmasa bile birlikte yaptıkları dansın şeklinin evrensel olduğunu göreceksiniz. Bu çiftte diğerleri gibi devamlı birbirlerini tahrik ettikleri bir döngüsel dansın içine hapsolmuşlardı. Bir birlikteliğin parçası olduktan sonra evli ya da bekar, lezbiyen ya da normal böyle bir dansa kolayca sıkışıp kalabiliriz. İçine düştükten sonra bireyler durumu değiştirmeye ne kadar çok uğraşırlarsa durum o kadar eskisi gibi kalır. Sandra ve Larry. Evet, evliliğinizdeki sorunu nasıl görüyorsunuz diye sordum. Sandra'nın isteği üzerine evlilik terapisine gelmiş olan Sandra ve Larry ile ilk görüşmemi yapıyordum. Önce Larry'e baktım. Sonra Sandra'ya ve Sandra konuşma davetinin hemen üstüne atladı. Bedenini bana doğru çevirip yüzünü avuçlarının arasına aldı. Ellerinin duruşu Larry'i görmesini engelliyordu. Açıkça öfkeli bir sesle şikayetlerini sıraladı. Bu öyküyü daha önce de anlatmış olduğu belliydi. Aynı zamanda sorunun kocası olduğuna inandığı da anlaşılıyordu. Her şeyden önce o bir işkolik diye başladı. Çocuklarını da beni de ihmal ediyor. Artık bizimle ilişki kurmayı bildiğine bile emin değilim. Kendi ailesine yabancı oldu. Bir an duraksayıp derin bir nefes aldıktan sonra devam etti. Evle ve çocuklarla tek başıma uğraşmamı bekliyormuş gibi davranıyor ve sonra sorun çıktığında bu denli duygusal hareket etmemin delilik olduğunu söylüyor. Ona erişmek mümkün değil. Kendisini endişelendiren sorunlar hakkındaki düşüncelerini asla ifade etmiyor. Canın evdeki bir şeye sıkılmışsa Larry eve geldiğinde onun yardımını ve desteğini nasıl istiyorsun diye sordum. Ona gerçekten sıkılmış olduğumu, parasal durumumuzun beni endişelendirdiğini, Jack'in hasta olduğunu, bugün dersime gidemediğimi ve bebeğin gün boyunca beni çıldırttığını söylüyorum. Ama o sadece bakıyor ve beni ya yemek hazır olmadığı için suçluyor ya da aşırı tepki verdiğimi söylüyor. Bana hep neden böyle duygusal tepkiler verip duruyorsun diyor. Beni öfkeden bağırtacak hale getir diyor. Sandra susmuştu ve Larry hiçbir şey söylemiyordu. Birkaç dakika sonra Sandra yeniden konuşmaya başladı. Öfkesine bu kez gözyaşları karışıyordu. Onun öncelik listesinin en dibinde olmaktan bıktım. Benimle ilgilenmiyor ve çocukları da ihmal ediyor. Sonra birdenbire babalık yapmaya karar verdiğinde her şeyin hakimi kendisiymiş gibi davranıyor. Örneğin diye sordu. Örneğin dışarı çıkıp büyük kızımız Lori'ye göz koyduğu o pahalı tuvalet masasını alıyor ve bunu yaparken bana danışmaya bile gerek duymuyor. Sandra artık onunla göz göze gelmekten kaçınan Lori'ye öfke saçan gözlerle bakmaktadır. Larry bu tuvalet masası örneği gibi senin onaylamadığın bir şey yaptığında bunu ona nasıl anlatıyorsun? Bu mümkün değil. Hayır, kesinlikle mümkün değil. Mümkün olmayan ne diye sordum. Onunla konuşmak, onunla yüzleşmek. Duygular hakkında kesinlikle konuşmaz. Tartışmayı bilmez. Asla tepki vermez. İçine kapanır, yalnız kalmak ister. O kavga etmesini bile bilmez. Ya olağanüstü bir mantıkla konuşur ya da konuşmayı reddeder. Bunun yerine kitap okuma ya da televizyon izlemeyi tercih eder. Tamam dedim. Sanırım sorunu senin nasıl gördüğünü anladım. Şimdi sıra Larry'e geldi. Evliliğindeki sorunu sen nasıl tanımlıyorsun Larry? Larry karısına öfkeli olduğunu neredeyse tamamen gizleyen, kontrollü bir sesle konuşmaya başladı. Sandra beni yeterince desteklemiyor, yeterince vermiyor ve sürekli tepeme çıkıyor. Bence asıl sorun bu. Larry söyleyecek bir şeyi kalmamış gibi sustu. Sandra seni desteklemekten ya da sana vermekten nasıl kaçınıyor? Belirgin bir örnek verebilir misin? Şey, anlatmak kolay değil. Öncelikle beni çok engelliyor. Saat 6'da yorgun argın ve biraz olsun huzur isteyerek eve girdiğimde hemen ya çocukların ya kendisinin sorunlarından söz etmeye başlıyor ya da şikayet edecek başka bir şey buluyor. 5 dakika olsun uzanıp dinlenmeye çalıştığımda arkamda dikilip dünyayı sarsacak bir sorunu tartışmaya başlıyor. Örneğin çöp kutusunun kırıldığını. Larry öfkeliydi ama sanki borsa endekslerinden söz ediyormuş gibi sakin görünmeyi başarıyordu. Yani biraz alana ihtiyaç duyduğunu mu söylemek istiyorsun diye sordum. Tam olarak öyle değil. Sandra'nın aşırı tepki verdiğini söylüyorum. Gereğinden fazla duygusal. Sorun olmasa bile o yaratıyor. Her şeyi büyük bir olaya dönüştürüyor. Ve evet, sanırım biraz alana ihtiyacım var. Ya çocuklar onlara? Sorumu bitirmeme fırsat kalmadan Larry sözümü kesti. Klinik bir konferansta bir hastadan söz ediyormuş gibi dikkatle Sandra aşırı ilgili bir anne dedi. Çocuklar konusunda çok endişeli davranıyor. Bu huyunu annesinden almış. Annesini tanısanız ne demek istediğimi anlardınız. Çocuklar için sen endişeleniyor musun diye sordum. Sadece endişelenecek bir şey olduğunda. Sandra ise bunu tam günlük bir iş olarak algılıyor sanki. Bu ilk görüşme belli etmiyor belki ama aslında Sandra ile Larry birbirlerine çok bağlılar. Oysa ilk görüşmemizde aralarında ortak tek bir şey var gibiydi. Suçlamak. Pek çok evli çift gibi onlar da evlilik sorunlarının tamamen diğer kişiden kaynaklandığını düşünüyorlardı. Ve bunu söze dökmeseler bile evlilik terapisinden ikisi de aynı şeyi bekliyorlardı. Diğerinin düzeltilmesi ya da kendine getirilmesi. Sandra ile Larry'nin öyküsü bize çok şey öğretebilir. Çiftler kendilerini sunma şekillerinde farklılık gösterebilirler. Ama tıkanmışlık hep aynıdır. Kocam tepki vermiyor, karım aşırı duygusal. Bu sözler size tanıdık geldi mi? Sandra ile Larry'nin evlilikleriyle ilgili asıl şikayetleri pek çok çifte bir şeyler hatırlatacaktır. Kocanın duygusuzluğu ve uzaklığı, kadının öfkesinin en önemli kaynağıdır. Kocam yüzleşmekten kaçınıyor ve duygularını paylaşmayı bilmiyor. Kocam makine gibi. Kocam soruları hakkında konuşmayı reddediyor. Kocam ailesinden çok işiyle ilgileniyor. Erkeklerin de buna karşı bir yakınmada bulunmaları çok doğal. Karım aşırı tepki gösteriyor. Kolayca mantıksızlaşabiliyor. Şikayet edip somurtmak yerine beni desteklemesini istiyorum. Karım her şeyi suyunu çıkarana dek konuşmak istiyor. Genelde eşlerin karşı tarafla ilgili olarak yakındıkları özellikler başlangıçta onları birbirlerine çeken şeylerdir. Söz gelimi Sandra Larry'nin düzenli ve sakin ruh halinden etkilenmiş, Larry ise onun duygusallığını sevmişti. Sandra'nın tepkili, duygu odaklı yaklaşımı ile Larry'nin mesafeli ve mantıklı davranışları birbirini dengeliyordu. Ne de olsa karşıt kutuplar birbirini çeker, öyle değil mi? Evet, karşıt kutuplar birbirini çeker ama bu sonsuza dek birlikte mutlu yaşayabilecekleri anlamına gelmez. İnsanın kendi benliğinin kabullenmeye, korktuğu bölümlerini ifade eden biriyle yaşaması rahatlatıcı olabilir ama bunun kaçınılmaz bedelleri de vardır. Sadece kendisi için değil, kocası için de duyguları ifade etme işlevini üstlenen kadın sonunda ya isterik davranır ya da mantıksız. Duygu işini karısına bırakan erkek ise benliğinin bu önemli parçasıyla ilişkisini kaybeder ve kendi duygusal kaynaklarına gereksinim duyduğunda böyle bir şeyi kalmamış olduğunu görebilir. Çiftlerin çoğunda iş duygusal yeterliliğe geldiğinde tahtırevallinin alt ucuna erkek oturur. Paket bağlarını iyi düğümleyen ve kırılan şeyleri onaran ama karısının sıkıntılı olduğunu göremeyen erkek tipini hepiniz biliriz. Bu erkek kendi ailesiyle duygusal bağlantı kuramayabilir ve içini dökebileceği tek bir yakın arkadaşı bile olmayabilir. Toplumumuzun geliştirdiği erkeklik budur. Soyut düşünceler dünyasında kendini rahat hisseden ama diğerleriyle empatik bağlantısı, kendi iç dünyasına uyumu ve ilişkilerde gerilim yaşandığında ilgisini koruma isteği olmayan erkek. Geleneksel iş bölümünde erkekler tek bir zeka çeşidini geliştirmeye teşvik edilir. Ama aynı derecede önemli olan başka bir zekada yetersiz kalırlar. Erkeklerin çoğu duygusal yeterlilik alanında yetersiz yüklenirler ve yetersiz yüklenmeleri kadının bu alanda aşırı yüklenmesiyle yakından ilişkilidir. İsterik, aşırı duygusal kadının kendini duygusuz ve uzak erkeklerle aynı çatı altında buluvermesi rastlantı değildir. Evlilik tahterevallisini dengelemek oldukça güçtür. Çiftlerin özellikle baskı altında oldukları durumlarda tahterevalliyi dengeleme çabaları genellikle sorunu daha da büyütür. Kendini açması ve duygularını ifade etmesi için kocasına yüklenen duygusal, duygu odaklı kadın sonunda onun daha da uzaklaştığını görür. Mantığını kullanarak aşırı duygusal karısını susturmaya çalışan serin kanlı, akıllı koca ise onun daha da çok çileden çıktığını görür. İkisi de eski yöntemi sürdürerek diğerlerini değiştirmeye çalışırlar. Dengeyi düzeltmek için kullanılan çözüm sonuçta sorunun kendisi haline gelir. Larry adına duygu işini yüklenmek. Sandra bu döngüsel dansta kendi rolünün farkına varmadan uzun süredir Larry'e kızıyordu. Duyguları ifade etmekte son derece yetenekli ve rahat olduğu için bu iki işi ikisi adına da yaptığını ve böylece kocasını hissedeceği şeyleri hissetmekten koruduğunu göremiyordu. Temizlik gibi duygu işi de kadın işi olarak görülür ve çoğu kadın bu işte gerçekten iyidir. Temizlikte olduğu gibi bu işte de erkekler kadınlar işi onlar için yapmayı bırakmadıkça kendi paylarına düşeni üstlenmeyeceklerdir. Sandra kendi payına düşenden fazlasını ifade ettikçe farkına varmadan Larry'nin duygusuz tutumunu sürdürmesine yardım ediyordu. Bu çiftin bilinçsiz olarak uyguladıkları anlaşma Sandra'nın duygusal tepkici, Larry'nin ise mantıklı planlamacı olarak davranmalarıydı. Bu yüzden de Sandra Larry adına tepki veriyordu. Bunu sadece ikisini birden endişelendiren şeyler için değil, aslında Larry'nin uğraşması gereken sorunlar için de yapıyordu. Sandra'nın duygu işini Larry adına üstlenerek onu korumasıyla ilgili iki örnek vermek istiyorum. İşteki bir haksızlık. Larry bir akşam eve döndüğünde Sandra'ya aslında kendisine ait olan bir fikir için çalışma arkadaşının övgü aldığını söyledi. Olayın ayrıntılarını anlatmaya başladığı sırada Sandra sinirlendi ve bu haksızlığa karşı duyduğu şiddetli öfkeyi ifade etti. Kendisinin duygusal katılımı artarken Larry'nin sakinleştiğini fark etti ve "Bu seni kızdırmadı mı?" diye sordu. "Biliyorsun ki bu senin hayatın. Bu konuda hiçbir şey hissetmiyor musun?" Larry tabii ki bir şeyler hissediyordu. Bu onun kariyeriydi ve haksızlık da kendisine yapılmıştı. Ama onun tepki verme tarzı ve zamanlaması karısınınkinden farklıydı. Larry ayrıca Sandra'yı kendisi adına tepki vermesi için kullanıyordu. Sandra'nın hızla patlaması onu Zuka'yı yutmaktan kurtarmıştı. Bu olaydan dolayı huzursuzluk duymasına gerek yoktu artık. Çünkü bu işi onun adına Sandra yapıyordu. Sandra ne kadar çok duygu gösterirse Larry'nin içindekiler de o kadar azalıyordu. Sandra Larry'nin bu olay karşısındaki duygusuzluğuna öfkeleniyor ama aslında onun bu güçlü, soğuk erkek konumunu korumasına bilmeden yardım ediyordu. Onun duygularını ve gerginliğini göstermediği için suçlayarak yakındığı sorunu da daha derinleştiren bir çözüm uygulamış oluyordu. Sandra Larry'nin farklı şekilde tepki vermesini sağlayamazdı. Ama kendisi adına farklı bir şey yapabilirdi. Duygu işini Larry adına üstlenmekten vazgeçtiğinde döngüsel dans da bozulmuş oldu. Sandra'nın davranışlarını değiştirmesi kolay olmadı ama sonunda önemli bir değişiklik yapmayı başardı. Bir süre sonra Larry işle ilgili başka bir krizden söz ederken onu sesini çıkarmadan ve sükunetini kaybetmeden dinledi. Gerçekte Larry'e ait olan duyguları ifade etmeye ya da kendisine ait olmayan bu soruna çözüm bulmaya kalkışmadı. Larry kendisine zaman ve fırsat tanıdığında kendi sorununa gerçekten tepki verdi ve kendi ikilemiyle uğraşmaya başladı. Hatta bunalıma girdi ama Sandra istediği tepkiyi elde etmekle birlikte soğuk herif hiçbir şeye tepki vermiyor. Kocasını böyle zayıf ve huzursuz görmekten rahatsızlık duydu ve içinden bir parçanın Larry'i serin kanlı, güçlü ve sakin görmek istediğini anladı. Larry'nin anne ve babasıyla ilgili bir sorun. Sandra Larry'i annesiyle babasına karşı duyduğu öfkeyi fark etmekten de korumaktaydı. Bunu Larry adına onları eleştirip öfkelenerek yapıyordu. Tabii Larry'e de işin onları savunmak şeklindeki basit yanı kalıyordu. Bu model ilk çocuklarının doğumuyla başlamıştı. Larry'nin oldukça zengin insanlar olan annesiyle babası o sırada bir yıllığına Paris'teydiler. Ve ne torunlarını heyecanla karşıladılar ne de onu görmek için bir istek gösterdiler. Sandra öfkeyle tepki verdi ve Larry'e onların sadece kendilerini düşünen soğuk insanlar olduklarını söyledi. Yıllar sonra bile onların bu ihmalkar tutumlarından öfkeyle söz ediyor ama bunu onlara değil Larry'e söylüyordu. Larry ne yaptı? Annesiyle babası için bahaneler yarattı ve davranışlarına mantıklı nedenler buldu. Ama onun bu tavrı Sandra'yı daha da öfkelendirdi. Bu her birinin davranışının diğerinin aynı şeyi daha çok yapmasına neden olan bir diğer döngüsel danstı. Sandra onları eleştirdikçe Larry annesiyle babasının savunmasını üstleniyor ve Larry onları savundukça da Sandra eleştirilerinin dozunu arttırıyordu. Oysa annesiyle babasının tavrı aslında Larry'yi Sandra'dan daha çok etkilemişti. Ne de olsa onlar Larry'nin ailesiydi. Ama Sandra'nın duygu işini onun adına üstlenmeye hazır olması karşısında Larry sadece karısının saldırısına uğrayan annesiyle babasına karşı sadakatini hatırlıyordu. Sandra'nın kayınvalidesi ve kayınpederiyle kendi ilişkisi yerine Larry'nin onlara karşı tavrı üzerinde ısrarla durması sorunu ve çözümü karmaşıklaştırıyordu. Hatta kocası üzerinde yoğunlaştıkça kendi hissettiği işleri değiştirme gereksinimde canlılığını yitiriyordu. Larry'nin sık sık yolculuğa çıkan annesiyle babası yılda bir kez onları ziyarete geliyorlardı. Bu ziyaretler için girişimi Larry'nin babası yapıyor ve bir mektup yazarak ne zaman geleceklerini ve ne kadar kalacaklarını bildiriyordu. Kendisine danışılmadan emrivaki yapılması Sandra'yı rahatsız ediyordu. Ailesiyle bu konuyu konuşması için Larry'e baskı yapsa da o bunu reddediyordu. Sandra'nın öfkesi ve eleştirileri karşısında Larry annesiyle babasını destekliyor ve ziyaretlerini bu şekilde planlamaları gerektiğine dair mantıklı savunmalar üretiyordu. Sandra kendini çaresiz hissediyordu. Öncelikle Larry'e bir şey yaptırmaya çalışıyor ama bunu başaramıyordu. İkinci olarak duygu işini onun adına üstleniyordu. Sandra sonuçta bu modellerin ikisini de değiştirdi. Larry'nin annesiyle babasının davranışları kendisini rahatsız ettiğine göre bu konuyla uğraşmanın kendi işi olduğunu anlamıştı. suçlama ya da saldırı içermeyen bir mektup yazarak onlara ziyaretleri için makul bir tarih belirlemek üzere kendisine danışılmasına önem verdiğini açıkladı. Konumunu sıcak bir dille ama açıkça ve kesinlikle ifade etti ve onların başlangıçta savunuya geçmeleri karşısında gerilemedi. Sonuçta hoşlanmadığı konuları onlara etkili bir biçimde konuşmaya başlamasıyla birlikte uzun süredir duyduğu öfkenin azalmaya başladığını görerek şaşırdı. Larry'nin annesinin babasının sıcak ve olumlu bir tepki vererek açık sözlülüğü için Sandra'ya teşekkür etmeleri onu daha çok şaşırtmıştı. Bu, Sandra'nın onlarla ilişkilerini kendi başına halletme yolunda attığı ilk adımdı ve bu arada ikisiyle de daha açık ve kişisel bir ilişki kurmuş oldu. Karısının yeni kararlılığının kendisini tehdit ettiğini hisseden Larry, başlangıçta böyle bir mektubun yazılmasına itiraz etti. Kendi tipik tarzıyla karısına hoşnutsuzluğunu haklı çıkaracak mantıklı savunmalar sundu. Ama Sandra işleri değiştirmekte kararlıydı ve deneyimleri ona bu yaklaşımının işe yaramadığını öğretmiş olduğu için kavgaya girmeyi reddetti. Bunun yerine Larry'e onun görüş açısına saygı duymakla birlikte sorunlarla nasıl ve ne zaman uğraşacağı konusunda kendi kararlarını kendi başına vermek istediğini açıkladı. Larry'nin annesi ve babasıyla ilgili soruna Sandra'nın onları eleştirmeden ya da saldırmadan açıkça yaklaştığını görmesi üzerine bir sonraki adıma gelindi. Larry'nin onlarla ilgili çözüme ulaşmamış kendi sorunları açığa çıktı. Sandra artık Larry'e annesiyle babası hakkında yakınmıyor, onlarla kendi işini kendi başına hallediyordu. Larry de kendi işini kendi başına halletme isteği duymaya başladı. Kadın öfkesini etkisiz şekilde Sandra'nın Larry'e kayınvalidesi ve kayınpederi hakkında hiçbir şey değiştiremeyecek şekilde yakınması gibi açığa vurduğunda ya da aşırı duygusal bir tutumla ifade ettiğinde erkeğini tehdit etmez. Tam tersine onun erkeksi serin kanlılığını korumasına yardım eder ve bu arada kendisi de çocuksu ya da mantıksız bir insan olarak algılanır. Değişim ancak kadının sorunları belirlemesi ve öfkesini yeni ve farklı bir şeye doğru ilerlemek amacıyla kullanması halinde gerçekleşir. Diğerleri için aşırı yüklenmeyi bırakıp kendi adına eyleme geçtiğinde yetersiz yüklenen erkeği de büyük olasılıkla kendi huzursuzluklarını kabullenip bunlarla baş etmeye çalışacaktır. Suçlama oyunu. Sandra ile Larry sonuçsuz kavgalarında birbirlerini suçlamak için büyük bir enerji harcamışlardı. Çoğumuzda olduğu gibi onlarda da suçlama yöntemi işi başlatan kişiyi aramaktı. Diziyi başlatanın aranması çiftlerde yaygın olarak görülen bir suçlama oyunudur. Şikayetçi bir kadınla mesafeli, içine kapanık kocası arasındaki etkileşimi inceleyelim. Adam içine kapandıkça kadın daha çok şikayet eder ve kadın şikayet ettikçe adam daha çok içine kapanır. Öyleyse burada suçlu kimdir? Bu diziyi izleyen bir gözlemci ben biliyorum der. Suçlu kadın. Önce o şikayete başlıyor ve adamın canını okuyor. Sonra da zavallı adam içine kapanıyor. İkinci bir gözlemci hayır der. Her şeyi yanlış anlamışsın. Suçlu adam. Önce içine gömülüyor ve ailesini ihmal ediyor. Sonra kadın onun peşine düşüyor. Bu ilk kim başlattı oyunudur. Yani her ikisinin de davranışından kimin sorumlu olduğunu bulma amacıyla dizinin başlangıcını arama çabası. Ama biz bu etkileşimin aslında eşlerden birinin davranışının diğerinin davranışını koruyup kışkırttığı döngüsel bir dans olduğunu biliyoruz. Döngüsel dansın başı ya da sonu yoktur. Dansı kimin başlattığının önemi de yoktur. Burada önemli olan soru şudur. Bu danstan nasıl çıkarız? Bu çıkışı yapmak için iyi bir yöntem, diğer kişinin davranışını koruyup kışkırtmakta oynadığımız rolün farkına varmaktır. Diğer kişinin %97 suçlu olduğuna emin olsak bile, kendi %3'ümüzü değiştirmekten hala biz sorumluyuz. Demek ki asıl soru şuna dönüşüyor. Döngüsel dansta kendi adımlarımı nasıl değiştirebilirim? Bu, diğer kişiye öfkelenmekte haksız olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu tarz dansların ortaya çıkmasına yol açan mevcut cinsel rollerimizin hatalı olmadığı anlamına da gelmiyor. Bunlar tabii ki hatalı. Bunun anlamı, değişmek istemeyen bir insanı değiştirme gücümüzün olmadığı ve böyle bir şey yapmaya kalkışmamızın onu değişmekten koruyabileceğidir. Hepimizin katıldığı döngüsel danslarda yaşanan bir çelişkidir bu. Duygusal takipçi, duygusal mesafe koyucu çok eski bir dans. Duygusal takipçiler duygularını paylaşarak ya da yakın duygusal bağlar kurmaya çalışarak huzursuzluklarını azaltan kişilerdir. Duygusal mesafe koyucular ise huzursuzluklarını içlerine çekilerek ya da mantığa başvurarak azaltırlar. Sandra ve Larry örneğinde görüldüğü gibi genellikle kadın duygusal takipçi, erkekse duygusal mesafe koyucu rollerini üstlenir. Takipçi ile mesafe koyucu, sular durulduğunda mükemmel uyuma sahip bir çift gibi görünebilirler. Kadın içten, yaşam dolu ve duygusal olarak tepkicidir. Erkekse mesafeli, sakin ve mantıklı. Ama sular kabardığında her ikisi de kendi tarzlarını abartırlar ve sorun başlar. Yaşamın kaçınılmaz gerilimleri bu çifte çarptığında ne olacaktır? Bu gerilim, hastalık, sıkıntı içindeki bir çocuk, mali kaygılar ya da yeni bir kariyer adımı olabilir. Sorunun içeriği ne olursa olsun, bu iki tepki tarzı birdenbire çelişkiye düşer. Kadın hızla tepki verir, yakınlık ve birliktelikte sığınak arar. Duygularını paylaşır ve erkeğin de aynı şekilde davranmasını ister. Erkekse kadına kabul edilemez gelen bir tarzda mantıkla davranır. Böylece kadın daha çok izler, adamın ne düşündüğünü ve ne hissettiğini daha çok bilmek ister ve erkek daha da uzaklaşır. Erkek uzaklaştıkça kadın daha çok izler ve kadın izledikçe erkek daha çok uzaklaşır. Kadın erkeği soğuk, tepkisiz ve insanlık dışı olmakla suçlar, adamsa kadını zorlayıcı, isterik ve denetimci olmakla. Bu klasik senaryonun alışılmış sonucu nedir? Temposu giderek yükselen bu takip ve çekilme dansı bir süre devam ettikten sonra kadın, terapistlerin tepkisel mesafe adını verdikleri duruma girer. Kendini reddedilmiş hisseden kadın en sonunda kendi başının çaresine bakmaya başlar. Adam artık ihtiyaç duyduğundan daha fazla rahatlığa sahiptir ve zamanla ilişki kurma umuduyla kadına yaklaşır. Ama artık çok geç kalmıştır. Kadın öfkeyle sana ihtiyacım olduğunda neredeydin der. Bu noktada mesafe koyucu ile takipçi bir süre rollerini değiş tokuş edebilirler.